İkinci ayrım, sayfa 17. Ona rastladığımda yer ayağımın altından bir kez daha kaymıştı. Aylar önce bir doğu kasabasında saçları kısacık kesilmiş, aynı renkte giysileri olan ve bütün gün ne yaptıklarını hiç bilemedikleri tüfekleri, o ağır anlamsız kamburu taşıyan kalabalığın içindeydim. Sabahları ay ışığında uyanıp titreyerek sıraya giriyorduk. O korkunç sabahları yaşamım boyunca hiç unutamayacağımı biliyorum. Birileri sürekli bağırıyordu. Kesilmeyen emirlerle oraya gidiyor, oraya dönüyor, istenen işareti veriyorduk. O kalabalığın içinde korkunç yalnızlık. Hepimiz evlerimizden uzakta, sürekli üşüyerek. Tek istediğim buradan gitmekti. Bu insanların emirlerini, çılgınca isteklerini yerine getirmekten bir an önce kurtulmak. Ama kaçmayı düşünemeyecek kadar uzaktaydık. Bütün yeryüzünden uzakta. Sanki yaşamım boyu oradaydım. Sanki bundan böyle hep orada kalacaktım. Bu yeşil giysilerle, bu şapkayla, bu ağır siyah botlarla kendimden ve bütün yeryüzünden uzakta ölecektim. Bütün gün bir tepede yere yatıyorduk, kalkıyorduk, selam veriyorduk, koşuyorduk, sağa ve sola dönüyorduk. Aralarda soğuk toprağa yatıp gökyüzüne bulutlara bakıyordum. Onlar gibi günün birinde buradan gideceğime, tüm bunları başkaları gibi gülerek anlatacağıma inanmak istiyordum. Yaşamımda ilk kez yüzlerce insanla hiç tanımadığım birlikte uyuyor, birlikte uyanıyor, birlikte yiyor, birlikte yüzümü yıkıyordum. Orada soğuk ve rahatsız bir yatakta yatarken kendi kendime hep bir yerlerde tel örgülerin dışında buraya gelmeden önceki yaşamımın sürdüğünü, seveceğim, görmek isteyeceğim insanların beni beklediğini tekrarlıyordum. Issız tepelerin, dağ sıralarının arasında tankların, askeri araçların, yalnızca yeşil giysilerin olduğu köpekler ve tel örgülerle kuşatılmış yerde. Bize emirler yağdıran insanlardan, bütün ordulardan, silahlardan değil, bütün dünyadan, bütün düzenlerden, bu düzenlerin kurulmasına izin veren bir tanrı varsa ondan nefret ettim. Sonra orada birbirini tanımayan onca insan, başka bir yerde, farklı bir zamanda birbirini hiç görmeden geçip gidecek onca insan, o tuhaf yaşamı paylaşmaya başladık. Birbirimize geçmişimizi anlattık. İstediğimiz gibi gelecekte yapacaklarımızı sıraladık. Sevgililerimizden, mektuplarımızdan, hayallerimizden söz açtık. Kulağımızda kalmış eski şarkıları söyledik. Geceleri koğuşta gizlice sigara içtik. Hafta sonlarını bekledik. Bir akşam yine yüzlerce insan bir sıraya dizildiğimiz ve o lanet olası tören bir an önce bitsin diye beklediğimiz bir akşam adımı duydum. Sıradan çıktım. O genç subayın önünde durdum. Hiç kıpırdamadan, dedikleri gibi gözlerinin içine bakarak beni bekletti. Herkesin gitmesi için gerekenleri yaptı. O büyük meydanda yalnız kaldık. Sonra bana baktı ve söyledi. Annemin öldüğünü, 2 gün içinde gidip döneceğimi, kağıtları hazırladığını, üzgün olduğunu. Herkesin başına günün birinde bunun geleceğini, gidip hazırlanmamı, söylenmesi gereken ve canını sıkan şeyi olabildiğince çabuk ve apaçık. Şimdi onu o güne dek yalnızca emir verirken ve soru sorarken duyduğum bu sert yüzlü adamın söz dizimini hatırlamıyorum. Belki de gerçekten yaptıklarımızı izleyen ve her an bize bir ders vermek için hazır bekleyen bir tanrı vardı. Bu dünyada şikayetçi olduğumuz an hep daha kötüsünü gösteriyordu. Orada duruyordum, büyük meydanın ortasında, kıpırdamadan. Çevrede dağlar, akşam oluyordu. Onun söylediklerine değil, benle konuşmasına, yüzündeki acımış ifadeye dikkat ediyordum daha çok. O gece kocaman, boş bir meydandan geçtim. O geceden sonra kocaman, boş bir meydan kaldı içimde. Annem, artık anlamı olan bir sözcük. Onu en son adını ilk kez duyduğum o kasabaya gideceğim gece gördüm. Trene binmeden az önce. Bana bütün annelerin askere giden oğullarına söylediklerine benzer şeyler söyledi. Rahatlamayacağımı, beklediğim sözlerin bunlar olmadığını bilerek. Nevit de birlikte gelmişlerdi. Annem ona çocukluğumda bile kimseden emir almadığımı, çok çekeceğimi söylüyordu. Ne derlerse yapmalıydım. Kimseye karşı gelmeyecektim. Fazla sigara içmemeliydim. Sağlığımı koruduktan sonra zaman geçip giderdi. Bütün bunları söyleyiş biçimi, duruşu, giysileri gözlerimin önünde. O sıralar korkunç bir hastalığın bütün bedenini sardığını, ara sıra sızlandığı ağrıların, üstünde durmadığı rahatsızlıkların birkaç ay sonraki ölümünü hazırladığını nereden bilebilirdik? Onu hep bir zamanki çocukluğumdaki anne gibi hatırlıyorum. Mini etekli ve saçları topuz yapılmış. Kayak pantolonlu ve saçları kısacık kesilmiş. Bir okul balosunda herkesin annesinden genç olan, saçları sarı boyalı, yüzünde hep o, fotoğrafa çıkarkenki gülümseyiş. Sevgili Nevit, gece birlikte kaldığımız, gece çalıştığımız yılları hatırlıyorum şimdi. Annemin bizi zorla uyandırdığı, kahvaltı hazırladığı sabahları. Burada olsan da söylesen neler konuşuyorduk. Uzun geceler boyu, geleceği, yakınımızdaki günlerin bunları getireceğini hiç bilmezken. Çocuksu bir heyecan bizi kuşatmışken. Sana her gece telefon edip saatlerce konuşan o kız, benim bir kadın bedeniyle ilk tanıştığım gün, birlikte ilk tatilimiz, bazı sıkıntılı saatler, bisiklete bindiğimiz akşamüstleri. Uzaktan gelen eski, sevilen bir şarkı gibi duymaya çalışıyorum. Araya başka gürültüler giriyor. Sonra çıplak, göz alabildiğine uzanan, kişinin başka bir yere, başka insanlara, alıştığı yaşam biçimine yeniden ulaşabileceğini gösteren, hiçbir işaret olmayan o sınır kasabasında zaman durdu. Dağların üstünde güneş, bakamadığımız kadar parlak ve donuk. Kış sabahlarından ilkbahara götürdü bizi. Duran zaman benimle ilgili bir şeydi. Günleri sonsuza dek sürdürecek sandığım işkence saatleri gibi hatırlıyorum. Sonunda bir sabah o yeşil elbiseleri giymedik. Küçük çantamı alarak birileriyle vedalaştım. Yapılması gereken bir şey, benden sonra tıpkı bana benzeyen başkalarının burada arkamda kalacağını bilerek, onları görerek dikenli tellere doğru ilerledim. Beni almaya Nevit gelmişti. Ona sarıldım. "Gördün mü, bitti işte. Artık gidiyoruz buradan. Bir daha hiç gelmeyeceksin," diyordu. Bir otobüse bindik, pek fazla konuşmadan. Çünkü bana ne yapmak istediğimi, bundan sonra neler olacağını sormak, düşündürmek istemiyordu. O uzun yolculuk boyunca hep askerler gördüm. Bu ülkede ne kadar çok asker olduğunu ilk kez o zaman anladım. Kasabalarda, kentlerde, istasyonlarda hep askerler vardı ve sanki bir reklam panosunun önünden geçer gibi önünden geçip gittiğimiz o asker hiç değişmiyor. Sonsuza dek orada bekliyor. Bütün kasabalarda, kentlerde, boş, geniş arazilerde tel örgülerle çevrili bölgeler var ve aynı asker her yerde elinde tüfekle bekliyor. Aylar sonra ilk kez üstümde kendi giysilerim vardı. Ama yabancı geliyordu. Elim saçlarıma sürüyordum durmadan. "Bir daha bu günlerden söz etmek istemiyorum," dedim. Artık hiçbir şey eskisi gibi değil. Yaşamla olan ilişkim tümüyle değişti. "Belki bir yerlere gitsen iyi olur," dedi Nevit. "Hep konuştuğumuz gibi uzaklara gitsen, konuştuğumuz gibi uzaklara." O anda çıplak, bozkurun, tek tük evlerden oluşan Anadolu kasabalarının kederinin içinde ilerlerken hiçbir şey istemiyordum. Gitmek ya da kalmak. Hiçbir şey. Günün birinde herkesi yakalayan o toprak kayması, o yer sarsıntısı yakalamıştı beni. Belki biraz erken. Bunu anlıyordum bir tek. Uzun, sıkıntılı bir yolculuktan sonra kente girdik. Artık annemin, çocukluğumun, kişinin bir dizgesi olmayan, gelecekteki güzel günler düşünün, yitirildiğini simgeleyen kentime. Otobüs hızla ilerliyordu ve geçmiş anlar şimdiki zamanın korkunç hızına çarpıp parçalanıyordu. Sanki ben yokken bütün kent açılıp kapatılmayan çukurlarla dolmuştu. Dağınık bir yıkıntıya benziyordu. Binlerce yıllık geçmişin ağırlığı altında ezilen bu kenti koruyamamıştık. Çürümeye başlamıştı. Şimdi kentin yeni sahipleri, içinden geçtiğimiz kasabaları, o bozkırı bırakıp buraya gelmişlerdi. O kasabaların, o istasyonların, o evlerin, üstü dantel örtülü televizyonların, o şarkıların dayanılmaz boğuntusunu daha canlı, daha reddedilmez biçimde buraya yeniden kuruyorlardı. Bu çılgın kalabalıktan kurtulmak, onların girmediği bir köşe, bir ağaç altı bulmak mümkün müydü? O gece burada kaldım, Nevit'te. Tanıdık eşyaların yerleri bile değişmemiş, ayrıntıların, alışkanlıkların, güvenliğin dünyasında. Ama dokunduğum hiçbir şey benim değildi artık. Geceyi sayıklamalarla, ürpermekle, kasabalarla geçirdiğimi söyledi Nevit. Sabaha kadar beni izlemiş bu yeni görüntüyü, bana benzeyen bu farklı insanı. Sabah anneme gittim. Dayım mermerden bir mezar yaptırmış. Üstüne çiçekler koydurmuş. İsmini o iki tarihe yazdırmış. Mermeri çiçekleri, harfleri hiç sevmedim. Bunun için bile geç kaldığımı düşündüm. Anneme hiç yakışmayan bu mezarı belki başka türlü kurgulamak mümkündü. Orada durdum ve ona söyleyebilecek hiçbir şey bulamadım. Yaşamımla ne yaptığımı merak ediyor olmalıydı ama telefonlarla bile konuşmayı beceremeyen ben, karşımda beyaz bir mermer ve zevksizce düzenlenmiş aptal çiçeklerden oluşan bu tuhaf görüntüyle nasıl bağlantı kurabilirdim ki? Böyle anlar için hazırlanmış Arapça sözcükleri bilmiyordum. Orada öylece durup ona ve öteki mezarlara baktım. Aldırışsızca bastığımız bu yeryüzünün altında ne çok ölü vardı. Ölümün geçitinde dolaşmak mümkün olsaydı keşke. Kim bilir ne çok tanıdığa rastlardık. Mezarlıklara ne zaman gitsem yaşamın anlamsızlığını bir kez daha kavradım. Ziyaretinde sayısız faydalar bulunduğu, yazılan uzun ağaçlarla, şapkalı tuhaf şiirli mezar taşlarıyla dolu, beyaz ve yeşil renklerden oluşan o ölüm ülkesinde hep kendimize kurduğumuz dünyanın nasıl saçma olduğunu düşündüm. Nevit, onca uzakta, çoğu kez adresin bile belli değilken yaşamımı sürdürmek için artık hiçbir neden olmadığına inandığım sıralar hatırladım hep. Hastalıkla dolu insanların çirkinliklerle gölgelenmiş yeryüzü resminin içinde onun yüzü. Karabasanın düşe dönüştüğü o aydınlık yerde durup bana bakıyordu. Kahkahalar, güzel, gülen gözlerle dolu fotoğraflar zamanla herkese anlatılan anılara dönüşür. Ama biz onunla acıyı, büyüme sancılarını, büyük korkuları da yaşamıştık. Odaları dolaşıyorum. Tek başına yaşadığı bu koca evde her şey yerli yerinde. Kitaplar, çalışma masası. Hemen hiç kalmadığı kağıtlar, kalemler, boyalarla, fırçalarla, taşlarla dolu resim odası. Düzenli duvarlarda fotoğraflar, büyük kara kalem desenler, tıpkı yıllar önceki gibi sessizlik. Bu sessizliği bozmak için ne çok konuşurdum. O sürekli bir şeylerle uğraşırken sorularıma cevap versin, her şeyin yolunda gittiğine beni inandırsın diye ne çok sorardım. Ama önceleri böyle değildik. Bu sessizlik yoktu. Akşamüstlerinin kalabalığı, kentin sabah güneşiyle boşalan sokakları, gidip çimenlere uzandığımız, okuldan kaçtığımız günler, aynanın karşısında geçirilen zaman yürüyüşleri, deniz kenarında ay ışığı seyredilen geceler, çay saatleri, dondurma, uzatılan saçlar, gitarlar, hüzünlü şarkılar, renkli fularlar, o esintiye çıkar çıkmaz yüreğimizi kaplayan sevinç, nedeni anlaşılmaz bir çarpıntı. Dünyanın umurumuzda olmadığı o günleri nasıl da özlüyorum şimdi. O aptal partileri, ne konuşacağımızı bilemediğimiz kızları, yarım yamalak kumsal sevişmelerini, o sevişmelerden önceki hazırlığı, ateş yakılan geceleri, soyunup denize girmeleri, dansları, haber taşıyan kurye kızları, sonuna kadar açılan müziği, renkli ışıkları, dumanı, her şeyin yeni, her şeyin ilk olduğu o zamana dönebilir miyim yeniden şu eski lambayı ovalasam? Her şey çabucak, geçen çocukluk düşlerine dönüşebilir mi? Ovalıyorum, boşuna. Bir çocukluk fotoğrafı var Nevit'le ikimizin. Gözlerimizdeki gülüş öyle içten, öyle güvenli. O evin, fotoğrafın çekildiği evimizin sakin, huzurlu kokusunu çağrıştırıyor. Alışkanlıkları, kızarmış ekmek ve kahve kurulu düzeni, kimsenin yalnız kalmadığı kalabalık evlerin neşesini. Fotoğrafın yanında benim yazdığım mektuplardan biri duruyor. İlk gittiğim günlerde. O, yaşamımın öyle büyük bir bölümü ki, onu yok saymamak, yaşamımdan onun yüzünü, sesini, dokunuşlarını, başka kimsede rastlamadığım söz dizimini çıkarmak, kollarımı, bacaklarımı kesip atmak gibi bir şey. Daha da fazla belki. Bir daha kapıyı açtığımda onu göremeyeceğimi düşünmek bile istemiyorum. Böylesi büyük bir kopuş, böylesi acıtan başka hiçbir şey olamaz. Çünkü giderken cama yaslansam, Selin'in beni bırakıp gittiği akşam buraya gelip yaptığım gibi ağlasam, camda yağmur damlaları, Peter Gabriel bana onu unutmamı, her şeyi yeniden kurmak için çalışmam gerektiğini söylemişti. Ama annemin ölümünü, Selin'in mektubunu yanımda götürmüştüm. Dünyanın hiçbir yerinde bunları gömebileceğim kadar büyük bir çukur, atabileceğim kadar derin bir uçurum yoktu.